Ayrım 29.
1. Bu ortak vazifeler şunlardır. A. Bölgede iç güvenliğin sağlanması ve devam ettirilmesi ve mevcut güvensizliğin sonradan ortaya çıkabilecek sebeplerin tespiti. B. Bölgede ötede beride dağınık bir halde varlığından söz edilen silahların ve cephanenin bir an önce toplattırılarak uygun depolara biriktirilmesi ve muhafaza altına alınması. C. Çeşitli yerlerde bir takım şuralar mevcut olduğu ve bunların asker toplamakta bulunduğu ve resmi olmayan bir şekilde ordunun bunları himaye ettiği iddia olunuyor. Böyle şuralar var olup da asker topluyor, silah dağıtıyor ve ordu ile ilişkide bulunuyorsa kesinlikle yasaklanmasıyla bu tür şuraların kaldırılması. 2. Bunun için A, 2 tümenli olan 3. ve 4 tümenli olan 15. kolordular müfettişlik emrine verilmiştir. Bu kolordular, harekat ve güvenlik hususunda doğrudan doğruya müfettişlikle, günlük işler yani özgürlük işleri ve genel kuvvet gibi hususlarda eskisi gibi harbiye nezaretiyle haberleşeceklerdir. Tümen veyahut bölge kumandanlığı veya bir hususi vazifeye tayin edilecek subayların tayin veya değiştirilmesi müfettişliğin izni ve isteğiyle olacaktır. Bununla beraber diğer hususlar açısından lüzum ve menfaat görerek müfettişliğin verdiği emirleri kolordu kumandanlıkları aynen uygulayacaklardır. Özellikle sağlık durumları çok önemlidir. Bu konudaki araştırmaların ve icraatın halka da yaygınlaştırılması lazımdır. B. Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik bağımsız sancaklarını içerdiğinden müfettişliğin yukarıda sayılan vazifeleri yürütmek için vereceği bütün emirleri bu vilayetlerle mutasarrıflıklar doğrudan doğruya yerine getireceklerdir. 3. Müfettişlik sınırına komşu vilayet ve bağımsız sancaklar Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetleri ile kolordu kumandanlıkları da müfettişliğin vazife yapmaları sırasında kimseye danışmadan yapacakları müracaatlarını göz önünde bulunduracaklardır. 4. Müfettişliğin askeri hususlara ait başvuru yeri harbiye nezareti olmakla beraber diğer hususlar için ilgili makamlarla haberleşecek ve bu haberleşmeden harbiye nezaretine de haber verecektir. Dipnot: Harp Tarih Vesikaları Dergisi Sayı 1 Vesika 3 1. General Kazım Dirik, İzmir Valisi ve Trakya Müfettişi Umumisi olmuştur. 2. Sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olmuştur. 3. Ayıcı Arif diye meşhurdur. İzmir suikastinde asılmıştır. 4. Hüsrev Gere'de muhtelif büyükelçiliklerde bulunmuştur. 5. Kor General Kemal Doğan. 6. Varşova Elçiliği ve Milletvekilliği yapmıştır. 7. Refik Saydam başvekiliken ölmüştür. 8. Bolu milletvekili olan Cevat Abbas, 9 ve 10 tespit olunamamıştır. 11 sonra milletvekili olmuştur. 12, 1. BMM'de tokat mebusu olmuştur. 13, 14 ve 15 tespit olunamamıştır. 16, askeri yargıç tüm General Hikmet Gerçekçi, karargâhtaki vazifesi tespit edilmedi. 17, Muzaffer Kılıç, Mustafa Kemal Paşa'ya uzun müddet emir subaylığı yapmıştır. Karargâhta da aynı vazifeyle bulunmuş olması muhtemel. Müfettişlik Karargahı 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine tayin olunan Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa karargahını şu şekilde teşkil etmişti. Kurmay Başkanı Kurmay Albay Kazım 1. Kurmay Başkanlığı Emir Subayı Üsteğmen Hayati 2. Kurmay Başkanı Yardımcısı Kurmay Yarbay Mehmet Arif 3. 1. Harekat Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev 4. Topçu Kumandanı Binbaşı Kemal 5. Sıhhiye Reisi Doktor Albay İbrahim Tali 6. Sıhhiye Reisi Yardımcısı Doktor Binbaşı Refik 7, Başyaver Yüzbaşı Cevat 8, Kurmay Mülhakları Yüzbaşı Mümtaz 9 ve İsmail Hakkı 10, Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket 11, Karargah Kumandanı Yüzbaşı Mustafa 12, İyaşe Subayı Üsteğmen Abdullah 13, Şifre Katip Faik 14, Şifre Mülhakı Katip Memduh 15, Şifre Mülhakı Üsteğmen Hikmet 16, Şifre Mülhakı Teğmen Muzaffer 17. Müfettişlik emrine verilen iki kolordudan Sivas'taki 3. kolordu kumandanlığı Mülhal idi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu kumandanlık için seçtiği Albay Refet, Refet Belebey de müfettişlik karargahı ile birlikte Anadolu'ya gidiyordu. Bu Anadolu yolcularından bahsederken Mustafa Kemal Paşa'nın şu sözlerini hatırlamamak mümkün değildir. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen tekamülatında, kendi fikriyat ve ruhiyatının ihatası hududu bittikçe bana mukavemet ve muhalefete geçmişlerdir. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, Sayfa 16. Bu sözlerle şüphesiz aralarına sonradan katılan yolculardan da bazıları kastediliyordu. 4. Bölüm Anadolu İhtilali Ön sözde de kısaca söylediğimiz gibi yeni Türkiye'nin kuruluşunu hazırlayan 1919-1922 yılları içine aldığı bütün olaylarıyla Türk milli mücadelesini ifade etmektedir. Bu dönemin tümünü hukuki ve fiili anlamıyla bir harp hali olarak kabul etmek mümkün değildir. Gerçi 1919 ve 1920 yıllarında Batı Anadolu'da, Güney'de ve Doğu'da bir takım küçük muharebeler olmuştur. Fakat Türkiye'nin kurtuluşunu ve istiklalini sağlayan asıl harp Yunanlılarla yapılan harptir. Bir bakıma bu harpte geri planda bir ölçüye kadar İngiltere'de vardır. Büyük Millet Meclisi hükümetinin ordusu Yunanlılar ilk muharebeyi 9-10 Ocak 1921'de İnönü'de vermiştir. Bundan önce Yunan birlikleriyle Türk milis kuvvetleri veya ordu birlikleri arasında cereyan eden çatışmalar çok küçük çaplı hareketler olup Türk-Yunan harbinin başlangıç safhasının olaylarıdır. Bu arada yalnız Ekim 1920 sonlarında Geliz'deki münferit Yunan tümenine Çerkez Etem kuvvetleriyle 11. ve 61. Türk tümenlerinin giriştikleri taarruz hareketi az çok ciddi bir görünüştedir. Ancak bu harekette Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği dışında girişilmiş olması, gelişmesi ve sonucu bakımından İstiklal Harbi'nin ilk muharebesi sayılacak nitelikte değildir. Esasen harp tarihi de Türk İstiklal Harbi konusunu birinci İnönü Muharebesi'yle incelemeye başlar. 1919 ve 1920 yıllarına damgasını vuran olaylar, müdafaa hukuk cemiyetleri ve kongreleriyle Anadolu halkının teşkilatlandırılması, Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve bir ihtilal niteliğinde olan bu gelişmeye karşı girişilen hareketlerdir. İç isyanlar diye adlandırılan bu karşı hareketler gerçekte birer karşı ihtilal hareketidir. Karşı ihtilal hareketlerinin ihtilalciler tarafından bastırılması da 1920 yılın sonuna kadar tamamlanmıştır. Bu bakımdan da 1919 ve 1920 yılları muharebelerin cereyan ettiği 1921 ve 1922 yıllarından ayrı bir karakterde görünmektedir. Büyük Millet Meclisi hükümetinin bütün Anadolu'da hakimiyet kurabilmesi, yalnız karşı ihtilal hareketlerinin temizlenmesiyle değil, aynı ölçüde önemli milis kuvvetlerin, Kuvayi Milliye'nin tasfiyesiyle mümkün olmuştur. Hükümet otoritesini büyük ölçüde zaafı uğratan Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Etem kuvvetleri 1920 yılı sonuna doğru tasfiye edilerek Türk İstiklal Harbi'nin yapılmasını engel teşkil edecek bütün pürüzler ortadan kaldırılmıştır. İşte bu sebeplerle 1919-1920 yıllarının olaylarını bir bütün olarak ele almak ve ihtilalin meşruluk kazandığı dönem olarak incelemek gerekmektedir. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla meşruluk kazanan ve meşru düzeni zedeleyen Demirci Efe ile Çerkez Etem kuvvetlerini, karşı ihtilal hareketlerini tasfiye ederek başarıya ulaşan Anadolu hareketinin, ihtilal olarak kabulünün ne dereceye kadar doğru olduğunu tespit edebilmek için ihtilal kavramı üzerinde duracağız. Ve Anadolu hareketinin bu kavram ile olan ilişkilerini bulmaya çalışacağız. İhtilal kavramı. İhtilalin kesin olarak mutabık kılınan bir tarifi yoktur. Ancak çeşitli açıklama şekillerinde bazı unsurlar üzerinde ortak bir görüşe varıldığı görülmektedir. Bu unsurlar bize hükümet darbesi, isyan gibi hareketlerle ihtilalin birbirinden ayırt edilebilmesi imkanını vermektedir. İhtilali hazırlayan etkenler, ihtilalin oluş şekli, ihtilalle ulaşılmak istenen amaçlar daima değişik nitelikte ve görüştedir. Genel olarak aydınlar tarafından idare edilmekle beraber, ihtilallerin dayandığı kuvvetler de çok defa birbirinden farklıdır. Bazen ihtilal hedefine zikzaklar çizerek ilerler ve hedeften geçici olarak ve kısmen ayrıldığı olur. Bu husus eğer şuurlu bir oluş ise ihtilal metodu ile ilgilidir. Zaman ölçüsüyle değerlendirildiğinde bir ihtilalin hedefe ulaşma orantısı veya belli bir notada kalışı hareketin ihtilal olma vasfını değiştirmez. Bu durum ihtilalin sadece niteliğini gösterir. İhtilali karakterize eden çizgiler öze ve biçime bağlı farklılıklar yüzünden zenginleşmekte, fakat kavramı üzerinde net ve basit bir tarih bulunmasını güçleştirmektedir. Larousse'un son baskısında, ihtilal bir devletin ekonomik, sosyal yahut politik strüktürünün ani ve şiddetli bir şekilde değişmesidir şeklinde tarif edilmiştir. Bir değişimi ifade eden ihtilal hareketinde anilik ve şiddet zor kullanılması, ihtilalin anlaşmazlığa düşülmeyen iki unsurudur. Yavaş yavaş ve normal tekamül, evolüsyon yoluyla olan değişmeler böylece ihtilal kavramının dışında kalmaktadır. Gerçi ihtilallerin fikri hazırlığı uzun bir çağı, bazen bir yüzyıl aşkın bir zamanı kaplar. Fakat hareket birdenbire patlayarak ihtilal kendini gösterir. İktidarlar siyasi strüktürde ve ona bağlı olan ekonomik ve sosyal strüktürde değişiklik yapılmasına taraftar olmadıklarından ihtilalde şiddete başvurmak, yani kuvvet kullanmak değişmez bir kuraldır. İhtilal kavramında ve tarifinde mutabık kalınılan bir diğer unsur değişikliğin niteliği ile ilgilidir. İhtilalde ekonomik, sosyal ve politik strüktürün değişmesi kastı vardır ve ihtilali karakterize eden en önemli unsur bu değişmedir. Genellikle ekonomik, sosyal ve politik değişme bir arada mütalaa edilmektedir. Halbuki her üç değerin aynı zamanda ve beraber değişmesi çok defa mümkün olmadığı gibi şart da değildir. Ekonomik ve sosyal strüktür iç içe birbirine bağlı olduğu için değişme birlikte cereyan eder. Politik sistemin geçici bir süre içinde olsa ekonomik ve sosyal strüktürün değişmesi siyasi rejimi değiştirir veya zorlar. Yahut siyasi rejim değişikliğiyle ekonomik ve sosyal strüktürün değişmesine gidilir. Bu bakımdan ekonomik, sosyal yahut siyasi değişiklikten söz etmek, ihtilal kavramında aranan değişikliği daha doğru belirtmektedir. Devletin yalnız idare edenler kadrosunu değiştirmek şüphesiz siyasi strüktürün değiştiğine delalet etmez. Siyasi yapıdaki değişiklik eğer sosyal ve ekonomik strüktürü değiştirmeye müncer olacaksa ve onu hedef tutuyorsa ancak o takdirde ihtilalden söz edilebilir. İhtilalin mutlaka bir fikri kaynağı olmak gerekir. Fakat bu kaynağın her zaman bir doktrin veya ideoloji olması şart değildir. Toplumun ekonomik ve sosyal yapısının değişmesini hedef tutan hareket elbette bir fikre dayanmaktadır. İhtilalin getireceği yeni düzen bu fikri ve eski düzenin yıkılışının gerekçesini ifade eder. Diğer taraftan yeni düzenin ileri karakterde olmasını ihtilalin şartları arasında mutalaa edenlere hak vermemek mümkün değil. Mahmut Esat Bozkurt'un Türk İnkılabı Tarihi Enstitüsü derslerinde ihtilalin tarifini ileri bir nizam kuran hareket şeklini de tanımlamaktadır. Dipnot: Dr. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, sayfa 65, İstanbul 1940. Profesör Yavuz Ava'dan da bu hususu ihtilalin şartı olarak benimsemiş bulunuyor ve daha başka faktörler ekleyerek şöyle diyor. Dipnot: Profesör Doktor Yavuz Ava'dan Türk İnkılabı Tarihi Notları, sayfa 6. Devrimde yalnız yıkıcılık değil, aynı zamanda yapıcılık da esas şartlardan birini teşkil etmektedir. Bu itibarla fikri cevheri sönmüş olduğu için yıkılması istenen mevcut düzen ve diğerin enkazını da bir malzeme halinde ve gerektiği nispetle kullanarak yeni bir düzen ve diğer yaratmak söz konusudur. Görülüyor ki devrim mevcut durumdaki düzen ve kıymeti zorla yıkarak onun yerine yeni ve ileri bir fikre dayanan yeni bir düzen ve diğerin getirilmesidir. Devrimi sıradan eşkıyalık ve isyan olaylarından ayıran özellik de bu fikri karakterde saklıdır. Devrim ile doğan yeni durumun eski duruma göre ileri bir mahiyet taşıması zaruridir. Eğer devrimde vücut bulan yeni durum eskisine göre daha geri bir vasıf taşıyor ise bir inkılap değil bir irtica, bir ilerleme değil gerileme meydana gelmiş demektir. Bu ilerilik kriterini belirtecek yine kıymet hükümleridir. Profesör Abadan ilerilik kriterini açıklayıp bazı örnekler verdikten sonra konuyu şu şekilde bağlıyor. Gerçi her olayda bu verdiğimiz örneklerde olduğu kadar kolay ve basit, değer veya değersizliği tayin imkanı yoktur. Ancak aydın ve yüksek seviyeli insanlar için ilerilik ve geriliğe sebep olan kıymet hükümlerini isabetle vermek her zaman mümkündür. Bundan şu netice çıkar ki, herhangi bir durumun ilerilik ve geriliğini tayin keyfiyeti zamana, cemiyete ve dünya görüşüne bağlı olarak değişebilir. Zaman ve dünya görüşü ne olursa olsun, ihtilal karakterinde görünen bir hareketin getirdiği değişikliğin gerçek niteliğini anlayabilmek için o hareketin, içinde cereyan ettiği toplum tipini göz önünde tutmak gerekir. Bir ihtilalin etkenlerini ve gerçekleşme şartlarını Profesör Hüseyin Kubalı da şöyle ifade etmektedir. Dipnot: Hüseyin Kubalı, Yeni Türkiye, sahibe 108-109. Genellikle inkılaplar, kaynak ve mahiyetleri bakımından daha çok ideolojik ve sosyal amillere, gerçekleşme ve devamları bakımından ise siyasi sebeplere bağlıdır. Çoğunlukla yalnız bir seçkinler azınlığına inkılap ihtiyacı duyuran ideolojik ve sosyal sebepler inkılapların sebep içeriğini hazırlarsa da, onların tesirli bir aksiyon haline girebilmesi, kurumlaşması, yine bir azınlık teşkil eden seçkinler eliyle yeni şartlara uygun yeni bir siyasi düzenin kurulması sayesinde mümkün olur. Çünkü siyasi düzen zorlayıcı müeyyidelerle riayeti sağlanan bir sistem olduğu için muayyen bir ideolojiye tekabül eden içtimai düzenin çatısını kurar ve meriyetini temin eder. Binaenaleyh her inkılabın ekseriye yapmaya mecbur olduğu ilk iş içi boş bir kalıp haline gelen eski siyasi düzen yapısını ortadan kaldırarak yerine yeni ideolojiye uygun yeni personel ve teşkilat ile kendisini fiilen gerçekleştirebilecek ve meşrulaştıracak yeni bir siyasi düzen koymaktır.
Ayrım sonu.